Ayrım 32.
Şimdi ise çatlak daha artıyor, evde çatlaklar oluşturuyor, yakında her şeyin yıkılacağını bildiriyordu. Kenar mahalle sarhoşlarının evlerinde koyu bir yoksulluk, ekmeksiz bir sofra, içkiye düşkünlük yüzünden sonunda yatak çiltileri boşalır, aileler yok olup giderdi. Burada birbiri üstüne yığılıp da birden ateşe verilen bu zenginliklerin üzerinde ise orkestranın valsi eski bir ailenin ölüm yas havasını çalıyor gibiydi. Bu arada da gözle görünmeyen yumuşak tombul kolları ve bacaklarıyla Nana, bu eğlence dünyasının üzerine kanat gelmiş tüm bu insanları sanki çürütüyor, sıcak havaya sinmiş kokusundaki mayayı çalgının çapkın ezgisine uyarak bu topluluğun iliklerine kadar işletiyordu. Kiliseden nikahın yapıldığı akşam Kont Mufa karısının odasına geldi. Bu odaya 2 yıldır ayak basmamıştı. Çok şaşıran kontes önce geriledi. Yalnız hiç bırakmadığı o sarhoşluk gülümseyişiyle hala gülümsüyordu. Pek sıkkın görünen kont kemküm etmekteydi. Bunun üzerine kontes ona biraz ahlak dersi verdi. Zaten hiçbiri kesin bir açıklama yapmayı göze alamadı. Tanrı karşılıklı olarak birbirlerini bağışlamalarını istiyordu. Sessiz bir anlaşmayla da bundan sonra özgürlüklerini korumuş olacaklardı. Yatmadan önce kontes hala çekingen göründüğü için işlerden konuştular. Bordes malikanesini satmaktan ilk söz eden kont oldu. Kontes buna hemen razı geldi. İkisinin de paraya çok gereksinimi vardı. Parayı paylaşacaklardı. Bunun üzerine barıştılar. Mufa duymakta olduğu pişmanlıktan sonra oldukça rahatladı. Yine tam o gün saat 2'ye doğru Nana uyukladığı sırada zor gelerek odanın kapısını hafifçe vurdu. Perdeler çekilmişti. Odadaki sessiz boşluğu pencereden sıcak bir soluk girmekteydi. Genç kadın hastalıktan yeni kalktığı için biraz halsizdi. Gözlerini açarak kim o diye sordu. Zor karşılık vermek üzereydi ki Dogene kapıdan içeri zorla girerek geldiğini söyledi. Nana hemen doğruldu. Dirseğini yastığa dayadı. Oda hizmetçisini savarak ''Demek sensin'' dedi. ''Tam da evlendiğin gün. Ne var?'' Karanlıktan şaşıran Dogene orta yerde duruyordu. Sonra gözleri yavaş yavaş alıştı. İlerlemeye başladı. Frak giymiş, kravat takmıştı. Ellerinde beyaz eldiven vardı. Bu arada durmadan ''Evet benim. Anımsamıyor musun?'' diyordu. Hayır, Nana hiçbir şey anımsamıyordu. Bunun üzerine Dogene o şakacı tavrıyla kendini açıkça ona sunmak zorunda kaldı. ''Komisyonun geldi işte. Sana bekaretimi armağan etmeye geldim.'' Tam o anda yatağın yanında olduğu için Nana onu çıplak kollarıyla kucaklarken sarsıla sarsıla gülmeye başladı. Ama neredeyse ağlayacaktı. Dogene'nin bu sevimli davranışı onu etkilemişti. ''Ah Mimi, çok tuhafsın doğrusu.'' dedi. ''Anımsadın demek. Bense unutmuştum. Demek sıvışı verdin. Kiliseden geliyorsun. Gerçekten de üstün başın günlük kokuyor. Beni öpsene. Ah daha kuvvetli öp. Mimiciğim. Belki bu son öpüşündür.'' Hala belli belirsiz eter kokan bu loş odada gevrek gülüşleri kesiliverdi. Şiddetli sıcak perdeleri şişiriyor, caddede çocuk sesleri işitiliyordu. Vaktin azaldığını anlayınca şakalaştılar. Dogene kokteylden sonra hemen yola çıkıyordu. Eylül sonuna doğru bir akşam yemeğinin Nana'nın evinde yiyecek olan Kont Mufa, Tuileries Sarayı'ndan ani bir buyruk aldığını hava kararmak üzereyken gelip haber verdi. Konağın ışıkları henüz yanmamıştı. Uşaklar mutfakta yüksek sesle gülüşüyordu. Kont merdiveni sessizce çıktı. Merdiven başındaki renkli camlar ılık bir loşluk içinde parlıyordu. Yukarıda salonun kapısı sessizce açıldı. Odanın tavanında pembe bir gün ışığı yavaş yavaş yok olmaktaydı. Kırmızı perdeler, yumuşak divanlar, lake mobilyalar, işlemeli kumaşlarla bronzlardan, porselenlerden oluşan bir yığın eşya yavaş yavaş çökmekte olan karanlığın içinde uyuyordu. Karanlık tüm köşeleri kaplamıştı. Fil dişi kalkmalar ve yaldızlı oymalar ışıldamıyordu. Kont bu karanlığın içinde tam karşısında yayılmış tek bir beyaz iç eteklinin beyazlığı üzerinde Nana'yı George'un kollarında sırt üstü yatarken gördü. Bu durumun yatsınacak bir yanı yoktu. Kont bir çığlık attı. Ağzı açık kala kaldı. Nana bir sıçrayışta doğrulmuştu. Oğlana kaçmak için zaman tanımak üzere kontu odanın içinde itiyordu. Şaşkın bir tavırla içeri gir, sana anlatacağım diye mırıldandı. Bu baskın yüzünden çileden çıkmıştı. Evinde bu salonda kapılar açıkken kendini hiçbir erkeğe vermemişti hiç. Bunun nedeni şu olmuştu. Philip'i kıskanan George gelerek onunla kavga etmişti. Delikanlı Nana'nın boynuna sarılmış öyle hıçkırıyordu ki Nana ona pek acımış, nasıl avutacağını bilemediğinden kendini teslim etmişti. İlk kez boş bulunarak böyle bir aptallık etmişti. Bu işi de George gibi tuhaf bir delikanlıyla yapıyordu. Bu çocuk annesi hiç para vermediği için Nana'ya bir demet menekşe bile getiremez olmuştu. Tam o sırada Kont çıka gelmiş onları yakalamıştı. Nana'nın hiç şansı yoktu gerçekten de. Nana'nın Mufa'yı ittiği oda çok karanlıktı. Bunun üzerine Nana el yordamıyla zili bulup öfkeyle çalarak bir lamba istedi. Bu Julien'in suçuydu. Salonda bir lamba olsaydı bunların hiçbiri olmayacaktı. Gecenin o saçma karanlığı Nana'nın yüreğini yumuşatmıştı. Zoe ışık getirince Nana, rica ederim şekerim, aklını başına topla dedi. Bir iskemleye oturmuş, ellerini dizlerine dayamış olan Kont, gördüklerinden aptallaşmış önüne bakıyordu. Öfkelenip bağırmaya bile gücü yoktu. Kanını donduran bir korkuya kapılmış gibi titriyordu. Bu sessiz ıstırap Nana'nın içine dokundu. Onu avutmaya kalkışarak, peki yanlış davrandım dedi. Yaptığım şey çok kötüydü. Görüyorsun, yanlışım yüzünden çok pişmanım. Senin üzüldüğünü gördükçe büyük acı duyuyorum. Hadi uzatma da beni bağışla. Kont'un dizi dibine çömelmiş, kendisine çok kızıp kızmadığını anlamak için bakışlarını bulmaya çalışıyor, sevecen, söz dinler bir tavırla öylece duruyordu. Sonra Kont derin derin içini çekip kendini toparlayınca daha cilveli tavırlar takındı. Ciddi bir yüreklilikle bir neden daha bulup gösterdi. Görüyorsun ya canım, anlayışlı olmak gerek. Bunu yoksul dostlarından esirgeyemem. Bunun üzerine Kont yumuşadı, yalnız George'un kovulmasını istedi. Ama tüm düşleri yıkılmıştı. Nana'nın bağlılık yeminine inanmıyordu artık. Ertesi gün Nana onu yine aldatırdı. O da Nana'ya sahip olmak gibi bir azaba, yalnızca korkakça bir gereksinim, yaşama karşı duyduğu çekirgenlik ve onsuz yaşamının olanaksızlığı yüzünden katlanmaktaydı. Nana yaşamının bu döneminde Paris'i daha görkemli bir şekilde aydınlattı. Ahlaksızlık ufkunda daha da büyüdü. Küstahça sergilediği lüksüyle, paraya karşı gösterdiği küçümsemeyle kente egemen oldu. Servetleri herkesin gözü önünde eritiyordu. Konağında demirci ocağının pırıltısı vardı. Bitip tükenmeyen istekleri orada yanıyor, dudaklarıyla hafifçe üfleyince altın ince bir küle dönüşüyor, rüzgar da bu külü her an süpürüp götürüyordu. Böyle kudurmuşçasına bir savurganlık görünmemişti hiç. Konak bir uçurumun üstüne kurulmuş gibiydi. Erkekler de mallarına, bedenlerine, adlarına varıncaya kadar buraya gömülüyor, peşlerinde bir toz zerresi kadar bile iz bırakmıyorlardı. Bu kız maymun iştahlıydı. Durmadan turp, badem şekeri yer, et yemeklerini yediklerdi. Ama aylık mutfak harcaması 5000 franka yükselmekteydi. Kilerde, mutfakta tüm hizmetçiler, uşaklar her şeyi har vurup harman savuruyordu. Büyük bir savurganlık havası esmekteydi. Şarap fıçıları delinip boşa akıyor, birbiri ardına 3-4 elden geçen faturalar şişiriliyordu. Victorine ile François mutfakta saltana sürüyor, buraya konuklar çağırıyor, ayrıca birçok akrabalarının evlerine soğuk etler, et suları yolluyordu. Julien esnaftan veresiye alıyor, ödemeyi geciktiriyordu. Camcılar 30 metrelik bir cam taktıklarında onun için de 20 metrelik ekliyordu. Charles atların yulafını yiyor, getirilen yemi 2 kat fazla gösteriyor, ön kapıdan girenlere arka kapıdan satıyordu. Bu genel yağmanın ortasında bu saldırıyla ele geçirilen kentin içinde zor büyük bir ustalıkla görünüşü kurtarmakta, herkesin yaptığı hırsızlığı örtbas etmekte, böylece kendi hırsızlıklarını da örtmekte çok başarılı olmaktaydı. Ama ziyan edilenler daha kötüydü. Bir gün önceki yiyecek çöp tenekesine atılıyor, hizmetçilerin tiksindiği yiyecekler de orada burada sürünüyordu. Bardaklar şekerden yapış yapıştı. Hava gazı duvarları uçuracak kadar harıl harıl yanıyordu. Bunca ağzın yiyip bitirmekte olduğu bu evde adam sendeciliğin, savrukluğun, hainliğin, kazaların ardı arkası kesilmiyor, yıkıntıyı çabuklaştıracak her şey yapılıyordu. Sonra yukarıda hanımın dairesinde çöküntü havası daha hızlı esmekteydi. 10.000 franklık tuvaletler 2 kez giyildikten sonra Zoe tarafından satılıyordu. Mücevherler çekmecelerin dibinde yıkıntı haline gelmiş gibi yok oluveriyordu. Aptalca alışverişler yapılıyor, o gün çıkmış öteberi, ertesi gün unutuluyor, köşelerde sürünüyor, sonra sokağa atılıyordu. Nana çok pahalı bir şeyi görür görmez hemen almak isteğine kapılmaktaydı. Bu yüzden çevresindeki bir yığın çiçeği, değerli bibloyu ziyan ediyor, bir saatlik hevesi ne kadar pahalıya patlarsa kendisi o kadar mutlu oluyordu. Elini neye sürse mahvediyor, küçük beyaz parmaklarının arasında her şey kırılıyor, soluyor, kirleniyordu. Geçip giderken ardında ne olduğu belirsiz hırdavat, eğri büğrü parçalar, çamurlu paçalılar bırakıyor, böylece geçtiği belli oluyordu. Cep harçlığı çarçur edilirken çok büyük borçları ödemek gerekiyordu. Terziye 20.000 frank, çamaşırcıya 30.000 frank, ayakkabıcıya 12.000 frank borç birikiyordu. Ahırları ona 50.000 franka mal olmaktaydı. 6 ay içinde terziye 120.000 frank borç takmıştı. Labordet'in hesabına göre evin harcaması ayda yaklaşık 400.000 frankı buluyordu. O yıl harcamaları 1 milyona ulaşınca çok şaşırdı. Bu kadar paranın nereye gittiğini söyleyemiyordu. Birbiri üstüne yığılan erkekler, oluk oluk akan paralar, yine de sürdürdüğü bu lüksün çatırtıları arasında konağının döşemesinde açılıp da durmadan derinleşmekte olan deliği doldurmaya yetmiyordu. Ama Nana yine de yeni bir heves peşindeydi. yatak odasının döşemesini bir kez daha değiştirmeye niyetlenmiş, sonunda aradığını bulduğunu sanmıştı. Tavana kadar çadır biçiminde, gül kurusu renginde kadife kaplatacak, üzerini küçük başlı gümüş çivilerle kapitone ettirecek, kumaşın üstün altın kordonlu dantellerle süslenecekti. Bu döşemeyle odanın hem zengin hem de çok hoş bir havaya bürüneceğine, ayrıca bunun kızıl tüylü pembe tenine çok hoş bir fon oluşturacağına inanıyordu. Oda yalnızca yatağa bir çerçeve olması için böyle döşenecekti. Karyola'nın kendisi de bir harika, göz kamaştırıcı bir şey olacaktı. Nana hiç görülmemiş bir karyola yaptırmayı düşünüyordu. Bir taht, bir mihrap olacaktı bu. Paris halkı onun görkemli çıplaklığına tapınmaya gelecekti buraya. Karyola tamamen dövme altın ve gümüşten olacak, kocaman bir mücevhere benzeyecekti. Başucunda bir sürü aşk meleği çiçeklerin arasından gülerek eğilecek, perdelerin gölgeleri içinden şehvet sahnelerini gözetleyecekti. Bunun için Nana Labodet'e başvurmuş, o da ona ilk iki kuyumcu getirmişti. Resimlerle ilgilenilmeye başlanmıştı bile. Karyola 50 bin franka mal olacaktı. Nufa bunun ona yılbaşı armağanı olarak veriyordu. Genç kadını asıl şaşırtan şey, kollarının bacaklarının arasından altın bir ırmak akmasına karşın onun durmadan para sıkıntısı çekmesiydi. Bazı günler birkaç altınlık, gülünç derecede az bir parayı ödemek için çok sıkışıyordu. Ya zordan borç almak zorunda kalıyor ya da kendisi para bulmaya çabalıyordu. Yalnız son çarelere başvurmadan önce dostlarını bir yokluyor, işi şakaya vurarak erkeklerin üzerlerindeki tüm paraları kuruşuna varıncaya kadar alıyordu. 3 aydan beri de bu şekilde en çok Philip'in ceplerini boşaltmıştı. Philip böyle buhranlı anlarda eve geldiği zaman cüzdanını hep orada bırakıyordu. Çok geçmeden işi azıtan Nana bazı senetleri, acil ödenmesi gereken borçları ödemek için ondan herkesin de fazla değil 200 frank, 300 frank borç almaya başlamıştı. Temmuz'da muhtemet yüzbaşı atanmış olan Philip, zengin olmadığı için Nana'dan özür dileyerek parayı ertesi gün getiriyordu. Çünkü zavallı annesi Bayan Hugon oğullarına karşı çok eli sıkı davranmaktaydı. 3 ay sonunda sık sık yenilenen bu küçük ödünç almalar 10 bin franka yükseliverdi. Yüzbaşı hala sesli sesli kahkahalar atmaktaydı. Ancak bu aralar zayıflıyor, kimi zaman dalgınlaşıyor, yüzünden bir acının gölgesi geçiyordu. Sonra Nana'nın bir bakışı onu değiştiriveriyor, şehvetli bir teslimiyet içine sokuyordu. Nana ona cilveler yapıyor, kapı arkalarında öpüşerek delikanlıyı sarhoş ediyor, kendini birden ona teslim ediyordu. Bu yüzden Philip görevinden kurtulur kurtulmaz Nana'nın etekleri dibinden ayrılmıyordu. Bir akşam Nana bir adının da Teres olduğunu, doğum gününün 15 Ekim'i rastladığını söyleyince erkekler ona türlü türlü armağanlar gönderdi. Bunun üzerine yüzbaşı Philip de bir armağan getirdi. Saksonya porseleninden ayakları altın bir şekerlikti bu. Philip Nana'yı yalnız buldu. Genç kadın banyodan yeni çıkmıştı. Üzerinde kırmızı beyaz çizgili pamukludan bol bir bornoz vardı. Ve masanın üstüne serilmiş olan armağanları seyrediyordu. Daha önce kağıdı açmak isterken kesme kristalden bir şeyi kırmıştı. Philip'e, ah çok kibarsın dedi. Bu nedir? Göstersene bakayım. Sen çocuk musun? Paranı neden böyle şeylere harcıyorsun? Delikanlıyı azarlıyordu. Ama zengin olmayan Philip'in tüm parasını kendisi için harcamasına da aslında çok memnun oluyordu. Bu onun aşkının tek kanıtı olmaktaydı. Bu arada da şekerlikle oynuyor, kapağını açıp kapayarak nasıl yapıldığını anlamak istiyordu. Philip, dikkat et, belki kırılır dedi. Ama Nana omuzlarını silkti. Philip onun ellerini hamal eli mi sanıyordu? Birden şekerliğin menteşesi elinde kalıverdi. Kapak yere düşüp kırıldı. Nana gözlerini parçalara dikmiş şaşırıp kalmıştı. Aa, kırıldı dedi. Sonra gülmeye başladı. Yerdeki parçalar ona tuhaf görünüyordu. Sinirli bir neşeydi bu. Kırıp dökmekten hoşlanan bir çocuk gibi aptal aptal hain hain gülüyordu. Philip bir an öfkeye kapıldı. Zavallı kadın bu biblonun kendisine ne kadar sıkıntıya mal olduğunu bilmiyordu. Nana onun altüst olduğunu görünce kendini tutmaya çalıştı. Canım suç bende değil ki dedi. Çatlakmış. Bu gibi eski şeyler pek dayanmaz. Şu kapağa baksana bir. Nasıl da fırlayıverdi gördün mü? Yeniden çılgınca gülmeye başladı. Ama delikanlı kendini zorlamasına karşın gözleri doluyordu. Nana sevecen bir tavırla onun boynuna sarıldı. Ne aptal şeysin. Ama yine de seni seviyorum. Hiçbir şey kırılmazsa dükkancılar da bir şey satamaz. Her şey kırılsın diye yapılmış. Şu yelpazeye bak. İyice yapıştırılmamış bile. Masanın üstünden bir yelpaze aldı. Çubuklarını çekince ipek kumaş ikiye ayrıldı. Bu durum onu daha da hareketlendirdi. Philip'inkini kırdıktan sonra öteki aldırış etmediğini göstermek için masanın üstünde duran her şeyi kırarak hiçbirinin sağlam olmadığını göstermek istiyordu. Boş gözlerinde bir ışık parlıyor, hafifçe kıvrılan dudaklarının arasında beyaz dişleri görünüyordu. Tüm armağanlar kırılıp döküldükten sonra yeniden gülerek ellerini açıp masanın üstüne vurmaya başladı. Çocuk gibi yarım yarım konuşarak Bitti. Her şey yok oldu. Kalmadı dedi. Ondaki bu sarhoşlukla neşelenen Philip, Nana'yı arkaya yaslayarak yerden öptü. Nana kendisini bırakıyor, onun omuzlarına asılıyordu. Uzun zamandan beri bu kadar mutlu olduğunu anımsamıyordu. Sonra delikanlıyı bırakmadan okşayıcı bir sesle, ''Bak canım, yarın bana 10 altın getirmelisin.'' dedi. Birden sıkıştım. Ekmekçimin faturası üzüyor beni. Philip sapsarı kesildi. Ama onu son kez öperek yalnızca getirmeye çalışırım dedi. Bir sessizlik oldu. Nana giyiniyordu. Delikanlı alnını bir cama dayamıştı. Bir dakika sonra geri geldi. Ağır ağır konuşarak, ''Nana, benimle evlenmelisin.'' dedi. Bu fikir genç kadını birden öyle neşelendirdi ki iş etekliğini bağlayamıyordu bu yüzden. ''Zavallı şekerim, hastasın sen. Senden 10 altın istedim diye mi benimle evlenmeye kalkışıyorsun? Asla, seni çok seviyorum çünkü. Amma saçma şey ha.'' O sırada Zoe, Nana'nın ayakkabılarını giydirmek için içeri girince bu konuda bir daha konuşmadılar. Oda hizmetçisi masanın üstündeki paramparça olmuş armağanları hemen görmüştü. Bunları kaldırıp kaldırmayacağını sordu. Hanım onları atmasını söyleyince tümünü eteğine doldurarak alıp götürdü. Mutfakta herkes hanımın kırdığı bu şeyleri birleştirip aralarında paylaştı. O gün George, Nana'nın yasaklamasına karşın konağa girmişti. François onun kapıdan girdiğini görmüştü ama hanımın sıkıntıya düşmesi uşakları, hizmetçileri çok eğlendiriyordu. George küçük salona kadar geldiği sırada ağabeyinin sesini işitince durdu. Kapının arkasına mıhlanıp tüm olanları, öpücükleri, evlenme önerisini duydu. Duyduğu tiksintiden buz kesildi. Şaşkın bir tavırla gitti. Kafasının içi boşalmış gibiydi. Ancak Richelieu sokağındaki evlerine, annesinin yatak odasının üstünde bulunan kendi odasına çıktığında hıçkırarak ağlamaya başladı. Bu kez kuşkusu yoktu hiç. Gözlerinin önünde durmadan korkunç bir hayal beliriyor. Nana'yı Philip'in kollarında görüyordu. Bu olay ona akraba arasındaki bir ilişki gibi geliyordu. Biraz yatıştığını sanınca bu anı yine aklına geliyor. Yeni bir kıskançlık kriziyle kendini kar yuvasının üstüne atıyor, çarşafları ısırıyor, bağırarak çirkin sözler söylüyor. Bu durumda kendisini daha çok çileden çıkarıyordu. O günü hep böyle geçti. Odasında kalmak için başının ağrıdığını söyledi. Ama gece daha korkunç oldu. Bir öldürme tutkusu sürekli karabasanlar içinde onu sarsıyordu. Ağabeyi evde kalmış olsa gidip bir bıçak darbesiyle onu öldürecekti. Sabah olunca durumu gözden geçirmek istedi. Asıl ölmesi gereken kendisiydi. Bir omnibus geçtiği sırada kendini pencereden atacaktı. Ama yine de saat 10'a doğru evden çıktı. Paris'in her yanını dolaştı. Köprülerde gezindi. Son anda Nana'yı yeniden görmek için dayanılmaz bir gereksinim duydu. Belki genç kadın bir sözcük söyleyerek onu kurtarırdı. Saat 3'ü çalarken Villiers Caddesi'ndeki konağa giriyordu. Öğleye doğru korkunç bir haber Bayan Hugo'nun dünyasını kararttı. Philip bir akşam önce hapse girmişti. Alayının kasasından 12 bin frank çalmakla suçlanıyordu. 3 aydan beri yerine koyarım umuduyla azar azar para çekiyor, kasadaki açığı düzmece senetlerle gizlemeye çalışıyordu. İlgililerin adam sendeciliği yüzünden bu sahtekarlık hiçbir zaman ortaya çıkmamıştı. Oğlunun işlediği suç yüzünden şaşkına dönen yaşlı hanım ilk olarak Nana'ya öfkelendi, bağırdı. Philip'in ilişkisini biliyordu. Oğlunun kederi bu felaketten kaynaklanmaktaydı. Kötü bir olay çıkmasından endişelenen kadıncağız Paris'ten ayrılamıyordu bir türlü. Ama böyle utanç verici bir durum olabileceğini aklına hiç getirmemişti. Şimdi ise ona para vermediği için kendini suçluyordu. Bir koltuğa yığılmıştı. Bacakları felç olmuş gibiydi. Kendini işe yaramaz, en küçük bir hareketten yoksun hissediyordu. Aklına birden George gelince yatıştı. George yanındaydı. O harekete geçer, onları belki kurtarırdı. Bunun üzerine hiç kimseden yardım istemeden bu işleri aile içinde çözme isteğine kapılarak sürüne sürüne üst kata çıktı. Aklında hep yanında, hep kendisini seven birinin var olduğu düşüncesi yer etmişti. Ama yukarı çıkınca odanın boş olduğunu gördü. Kapıcı Bay George'un sabah erkenden çıkıp gittiğini söyledi. Bu odada ikinci bir felaket havası esmekteydi. Çarşafları ısırılmış bir karyola büyük bir endişenin varlığını açıklıyordu. Giysiler arasında yere atılmış bir iskemle ölü gibiydi. George o kadının evindeydi. Bunun üzerine Bayan Hugon gözleri kuru, bacakları yeniden güçlenmiş bir halde aşağı indi. Oğullarını istiyordu. Onları arayıp eve getirecekti. Nana sabahtan beri dertliydi. Önce o fırıncı sabahın saat 9'unda elinde faturayla yine gelmişti. Önemsiz bir paraydı. 133 franklık ekmek alınmış ama konağın krallara layık bir yaşam sürmesine karşın ödenememişti. Fırıncı Veresiye'yi kestiği ertesi gün Nana başka yerden ekmek almaya başladığı için buna içerlemiş, belki 20 kez gelmişti. Hizmetçiler adamdan yanaydı. François güzelce kavga etmedikçe hanımın bu parayı ödemeyeceğini söylüyordu. Charles da eskiden kalmaz zaman parasını istemekten söz etmekteydi. Bu arada Victorin de eve bir erkek geldiğinde tam konuşmanın ortasında içeri girip parayı almalarını öğütüyordu. Mufa için için kaynıyor, tüm esnaf durumu biliyordu. 3-4 saat süren dedikodularda hanım didik didik ediliyor, nesi var nesi yok her şey anlatılıyordu. Patlayıcıya karnı doyan, işsiz hizmetçilerin gözü dönmüş bir şekilde yapacakları şeylerdi bu. Konağın kahyası olan Julien, hanımı savunuyormuş gibi duruyordu. O yine de iyi bir kadındı. Ötekiler kendisini hanımla yatmakla suçlayınca aptal aptal gülmeye başlıyor, bu da aşçı kadını çileden çıkarıyordu. Aşçı kadın Nana'dan öyle tiksiniyordu ki erkek olsaydı bu kadınların kırçlarına tükürürdü. François kötülük olsun diye hanıma haber vermeden fırıncıyı giriş önüne almıştı. Nana tam öğle üstü aşağı inerken adamla burun buruna geldi. Hesap pusulasını alarak saat 3'e doğru yeniden gelmesini adama söyledi. Bunun üzerine fırıncı kaba sözler söyleyerek çıkıp gitti. Tam vaktinde gelerek bu parayı ne şekilde olursa olsun kesinlikle alacağına yeminler ediyordu. Bu olaya pek içerleyen Nana'ya öğle yemeği zehir oldu. Bu kez bu adamdan kurtulması gerekiyordu. Onun parasını belki 10 kez bir kenara ayırmış, herkesinde de para eriyip gitmişti. Birinde parayı çiçeklere, başka bir günde yaşlı bir jandarmaya yardıma gelenlere vermişti. Hem zaten Philippe bel bağlıyordu. Onun 200 frankı getirmemesine şaşmaktaydı. Büyük bir aksilikti bu. Önceki gün Nana, satini tepeden tırnağa giydirmiş, yaklaşık 1200 franklık giysi ve çamaşır almış, elinde bir altın bile kalmamıştı. Saat 2'ye doğru Nana endişelenmeye başladığı sırada Labordet çıka geldi. Karyola'nın resimlerini getirmişti. Bir değişiklik olduğunun için. Genç kadın neşelenerek her şeyi unutuverdi. Ellerini birbirine çarpıyor, dans ediyordu. Sonra meraktan kıvranmasına karşın salondaki masalardan birinin üstüne eğilerek resimleri inceledi. Bu arada Labordet açıklama yapıyordu. Görüyorsun ya şuradaki karyoladır. Ortada açılmış güllerden bir demetle çiçek ve goncalardan oluşan çelenk biçimi bir süs var. Yapraklar yeşil altından, güller kırmızı altından olacak. Karyola'nın baş ucunda da gümüş bir kafes üzerinde aşk meleklerinden bir küme bulunacak. Pek sevinen Nana onun sözünü kesti. Ah şu köşedeki küçük olan hani kıçını havaya dikmiş ne tuhaf değil mi? Ya şu hain gülüşüne mi demeli? Tümünün bakışları çapkınca. Bilirsin azizim, onların önünde kesinlikle aptallık edemem ben. Gururu son derece okşanmış gibiydi. Kuyumcular hiçbir kraliçenin böyle bir yatakta yatmadığını söylemişti. Ama ortada karmaşık bir durum vardı. Labordet ayak ucu için iki resim gösterdi. Bunlardan birinde Karyola'nın motifleri görülüyordu. Ötekinin konusu bambaşkaydı. Tümlere bürünmüş olan geceliğinin göz kamaştırıcı çıplaklarını keçi bacaklı boynuzlu bir kıl tanrısı açıyordu. Labordet bu resmi seçerse kuyumcuların gece meleğini Nana'ya benzeteceklerini söyledi. Pek ataçça bir zevkin anlatımı olan bu düşünce Nana'yı zevkten sararttı. Kendisini şehvet dolu ılık boşlukların sembolü olarak gümüş bir heykelcik olarak gördü. Labordet, sen yalnız baş ve omuzlar için poz vereceksin elbet dedi. Nana ona sakin sakin bakarak neden dedi. Söz konusu bir sanat yapıtı olduğuna göre heykelimi yapacak heykelci bana vız gelir. Anlaşmışlardı. Nana konuyu seçiyordu ama Labordet sözünü keserek dur dedi. Bu 6000 frank daha pahalı. Nana kahkaha atarak canım benim için ne önemi var diye bağırdı. Parayı bizim küçük hödük verecek değil mi? Şimdi yakınları arasında Kont Mufa'ya böyle diyordu. Erkek arkadaşları da onunla ilgili soru sorarken dün akşam senin sevgili hüdüğünü gördün mü? Aa sevgili hüdüğün burada olduğunu sanıyordum diyorlardı. Bu sıradan bir senli benlikti ama Nana bunları Kont'un yanında söylemeyi göze alamıyordu. Labordet son açıklamaları yaparken resimleri sarmaya başlamıştı. Kuyumcular Karyola'yı 2 ayda 25 Aralık'a doğru teslim etmeyi üstlenmişti. Hemen gelecek haftada gece meleği maketi için bir yontucu gelecekti. Nana Labordet'i uyumlayacağı sırada aklına fırıncı geldi. Birden, ha bu arada yanında 200 frank var mı diye sordu. Labordet, kadınlara asla para vermemeyi ilke edinmiş, bunun da yararını görmüştü. Her zaman şu yanıtı verdi. Hayır, kızım meteliğe kurşun atıyorum. Ama istersen seni şu düğüne gidip isteyeyim.